tadımız ve
yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 14 Nisan 2021 Çarşamba, Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da cep telefonu tabletinize indirdiğiniz TRT Dinle uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu bir Ramazan geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bizlere ulaşmak isterseniz hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca bizi Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da dinleyebilir. Oradan görüş, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine seveceğiniz konular seçtik sizler için. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın daha bir önem kazandığı bu Ramazan ayında inşallah çok güzel, hayırlı bir kampanyayı da sizlere duyuracağız. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu'na göre yeryüzünde 690 milyon insan her gece aç yatıyor. 2030 yılına kadarsa 840 milyonu aşkın insanın açlıkla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor. Yeryüzü doktorları ise uzun yıllardır ihtiyaç sahibi coğrafyalarda açlıkla mücadele kapsamında beslenme sağlığı projeleri yürütüyor. Yeryüzü Doktorları Derneği Bir Öğün Değil Bir Ömür adlı kampanyayla beslenme tedavileri yapılarak hayat kurtarmanın mümkün olduğuna dikkati çekiyor. Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahya Han Güney ile kampanyanın ayrıntılarını konuşacağız. Efendim, meczup kelimesini duymuşsunuzdur. Zaman zaman onları çevremizde görürüz, bazen anlam veremediğimiz sözler sarf eder, bazen de birkaç kelimeyle nasihat eder ya da hiç konuşmazlar, bir şey demeden yanımızdan uzaklaşıp giderler. Kimisi onlara deli der, kimisi de veli der. Kim bilir hangisi deli, hangisi veli bilmiyoruz. Meczuplar hakkın cezbesine kapılmış özel kişiler olarak görülüyorlar. Meczupların gülümseten hikayelerini anlatan güzel bir kitapla karşılaştık. Kitabın adı Üsküdar'ın Meczupları. Meczupların hayat hikayelerini, ilginç hikayelerini anlatıyor kitapta üroloji uzmanı ve yazar Uzman Doktor Serhat Onur. Kendisiyle bu konuda sohbet edeceğiz. Efendim, Hayatın Sesleri başladı. Sizler için güzel bir şarkı geliyor.
Doğdu.
görmüyor bak gözlerim hiç kimseyi. Sevdim ama görmüyor bak gözlerim hiç kimseyi. Gizli aşktır, gizli dertmiş, feda ettim her şeyi. Gizli aşktır, gizli dertmiş, feda ettim her şeyi. Arzular bir hayal oldu. Baharımın gülleri soldu gönlüm. Hicran, hasret, gamla doldu. Arzular bir hayal oldu. Baharımın gülleri soldu gönlüm. Hicran, hasret, gamla doldu.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, Yeryüzü Doktorları Derneği dünyanın dört bir yanında kıtlıkla, savaşla uğraşan ülkelere yardım götürüyor, gönüllü sağlık hizmeti veriyor oralarda. Şimdi Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahya Han Güney telefon attığımızda. Sayın Güney merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, çok teşekkür ediyorum.
Sizin nezdinizde tüm sağlık çalışanlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyoruz.
Teşekkür ederiz efendim, çok sağ olun.
Allah inşallah hep birlikte sağlıcakla bizleri Ramazan bayramına da kavuştursun diye temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Evet, Ramazan'a başladık. Ramazan'a siz de hızlı başladınız. Çok güzel bir kampanyayla Ramazan'a merhaba dediniz. Bir öğün değil, bir ömür kampanyası. Bu kampanyanın ayrıntılarını sizden dinlemek isteriz.
Çok teşekkür ediyorum. Tabii Ramazan bereketli bir ay, güzel bir ay.
Evet.
Hayırlara ve iyiliklere vesile oluyor. Bizleri hem arındırıyor hem İnşallah. De dünyaya bir güzellik ve iyilik dağılıyor. Şimdi yerli doktorları ülkemizdeki sağlık çalışanlarının oluşturduğu bizim milli, yerli bir insani yardım derneğimiz. Sağlık alanına odaklanmış bir sağlık insani yardım derneği. Tabii ülkemizin kültüründe, medeniyetinde olan bütün güzellikleri hayır amaçlı kullanıyor. Ramazan kampanyaları da bunlardan bir tanesi. Biz yıllardan beri dünyanın birçok yerinde iyi beslenemeyen, malnutrisyon içerisinde olan, yani malnutrisyon dediğimiz özellikle çocuklar için geçerli, düzgün bir şekilde beslenemediği için büyüyemeyen, gelişemeyen çocuklara, annelere yönelik bir projesi var. Ve bu projeyle birlikte Yeryüzü Doktorları uzun dönemdir, yaklaşık bir 10 yıldır çalışıyor. Dünyanın değişik ülkelerinde, Afganistan'da, Bangladeş'te, Çad'da, Etiyopya'da, Filistin'de, Lübnan'da, sayılabilir birçok ülkede birçok gıda yardımları, beslenme yardımları yaptı. Şu an Yemen'de, Afganistan'da ve Çad'da toplam 23 beslenme sağlığı merkezi var. 11 tane de mobil sağlık ekibi var yeryüzü
doktorlarının. Maşallah, çok güzel.
Bu şekilde binlerce kişiye beslenme tedavisi uyguluyor. Beslenme tedavisi nedir? Onu birazcık bahsetmek isterim.
Tabii ki, buyurun.
Şimdi çocuk doğduktan sonra annesi tarafından iyi beslenemiyor. Düzgün gıdalar verilemiyor. Zaten annenin kendisi iyi beslenmediği için sütü de yetersiz. O zaman bu çocuklarda diğer yaşındaki olan çocuklardan daha düşük boy ağırlığı oluyor. Daha düşük baş çevresi oluyor. İyi beslenemediği için sık enfeksiyonlar geçiriyor. Vücut bağışıklığı düşük oluyor. Zekası daha düşük oluyor. Ve bir ömür boyu kalıcı hastalıklar oluyor. Halbuki bu dönemde çocuk doğduktan sonraki ilk bebeklik döneminde düzgün bir şekilde özellikle 5 yaş altında beslenebilirse ve vücudunun ihtiyacı olduğu mineraller, vitaminler, özel gıdalar verilirse çocuk sağlıklı bir insan olarak hayatına devam ediyor. İşte dünyada da biliyorsunuz anne ve bebek ölümleri sağlık göstergesidir. Dünya Sağlık Örgütü bunu çok önemser. Bizim ülkemizde de aynı şekilde. Bu yeni doğan çocukların belirli oranda gelişimleri geri kaldığında bunların toparlanarak normal çocuklara ulaştırılmasıyla ilgili bir büyük çalışma var. Biz de bunun içerisindeyiz. Özellikle UNICEF, Dünya Birleşmiş Milletleri çocuklarla ilgilenen bölümüyle birlikte 5 yaş altındaki çocuklara yönelik böyle bir programı uyguluyoruz. Hı hı. Gelişme geriliği olan çocukları tespit ediyoruz. Bunları alıyoruz, boylarını, başını, vücut çevrelerini ölçüyoruz. Arkasından enfeksiyonları varsa çocuk hekim arkadaşlarımız tedavi ediyorlar. ve bu çocuklara düzenli olarak bir beslenme materyalleri veriyoruz. Ama bunlar tabii terapotik gıdalar, özel hazırlanmış gıdalar. Minerallerle, vitaminlerle bu çocukların günlük besinle gıdalarını veriyoruz. Haftalık takipler, 4 ya da 8 haftalık takiplerden sonra normal çocuklarla benzer yaşa, benzer kiloya, benzer işte baş boyun çevresi ve benzer özellikleri olduğunda normal bir şekilde programdan çıkarıyoruz. Hı-hı. Böylece yeryüzü doktorları yüzlerce, binlerce çocuğu tedavi etti ve hayata yeniden kattı. Eğer bir başarısızlık olursa da neden oldu diye aileyi inceliyoruz. Onlara bir takım önerilerde bulunuyoruz. Tedavilerini yaptırıyoruz. Bu çok başarılı ve güzel bir şey. UNICEF'le birlikte yapılıyor. Ramazan'da da böyle bir kampanyamıza, böyle bir çalışmamıza destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O sebeple sizlerle de birlikte halkımıza bunu duyurmak istedik.
Evet, Ramazan birlik, beraberlik, yardımlaşma ayı. Bu ayda daha da bir önem arz ediyor bizler için, Müslümanlar için. Biz de böylesine güzel bir kampanyaya aracılık etmekten gayet memnuniyet duyuyoruz. Bizlere siz de bu imkanı verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Bunun için Yeryüzü Doktorları Derneği'nin güzel bir web sitesi var. Burada bu gıdaya ulaşamadığı için bir deri bir kemik kalmış ve bu terapotik gıdalarla düzelen insanlarla ilgili bilgiler, belgeler nasıl yapıldığı, nasıl oluyor bunlarla ilgili internet sitemizi inceleyebilirler. Aynı şekilde web sitemiz üzerinden bağış yapılabildiği gibi SMS ile de yeryüzü doktorlarına bağış yapabiliyorlar. Bunun için 6612'ye bir adet hayat yazarak SMS göndermeleri kampanyamıza çok güzel bir destek olacak.
İnternet adresinizi alabilir miyiz? Dinleyicilerimize duyuralım.
İnternet adresimiz herhangi bir arama motoruna yeryüzü doktorları yazılığında da çıkılıyor. Ya da yyd.org.tr. Yeryüzü doktorları yazınca çıkıyor. Direkt kolaylıkla olur. Çünkü biz bütün yeryüzüne Türkiye'nin doktorları olarak, sağlıkçıları, hemşire hanımları olarak bu şekilde hizmet koşturuyoruz. 6612'ye de SMS ile birlikte bir hayat yazarak gönderirlerse küçük bir katkıları olur. Aynı zamanda Ramazan biliyorsunuz zekat ayı da. Bu kampanyamızı zekatla da ve fitreyle de destekleyebiliriz. Onun için de 77-12'ye mesaj istiyoruz. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığımız fitreleri 28 lira olarak belirledi. Eğer 77-12 yani 77-12 SMS numarasına bir adet mesaj gönderdiklerinde fitre deyip o zaman bir adet fitre ücreti bu garip gürebalara ulaşıyor. Bu insanlara boğazlarından bir lokma olarak geçiyor. Yeryüzü doktorları bu şekilde çalıştırıyor. Hatta kampanyamız şöyle, zekat ve fitre iyileştirir, hem yüreği iyileştirir hem de yarayı iyileştirir diyoruz. Biz evet. Elhamdülillah çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemiz renkli, problemsiz. Tabii ki bizim de fakirlerimiz, fukaramız var ama hem halkımız çok hayırsever, hem ülkemizin sosyal düzeni iyi, devletimiz güçlü ve fakir fukarayla ilgili ciddi problemler yok. Ama dünyanın her yeri böyle değil. Bir miktar dünyanın başka yerlerinde düşünürsek, oradaki insanlara da yardımcı olursak, Allah bize de bereket olarak bunu geri döndürür diye düşünüyoruz. Hakikaten de öyle oluyor.
Yahya Han Bey, aslında her insan, her Müslüman yakınındaki, yöresindeki fakiri, fukarayı kollasa, onlara kol kanat gerse, destek olsa, inanın dünyada fakir kalmaz, gariban kalmaz. Ama bazen bunları ihmal ediyoruz maalesef. Zekat, yani sadaka, fitre bunlar çok önemli şeyler. Dinimiz evet. açısından da emrediliyor bizlere. Biz verdikçe Allah bize veriyor. Bunun evet. bilincindeyiz inşallah.
Şöyle, yani dünyada eşitsizlikler ve adaletsizlikler, farklılıklar bitmez. Çünkü burası bir imtihan meydanı. Allah Elbette. Bizleri yarattığında, buraya gönderdiğinde bu olumsuzlukları da yaratmış. Olumsuzluklar ve kötülükler bizatihi iyinin ortaya çıkması ve güzelliğin ortaya çıkması için. Ama biz bunun içerisinde nasıl bir pozisyon alacağız? Kötülükleri düzeltip iyilikleri arttıracak mıyız? Muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak mıyız? Biliyorsunuz ulaştırdığımız her şey bizim kendi asli kalıcı malımız. O yüzden uzaktaki yakınlarına da bakalım, uzaklara da bakalım, her yere her şekilde yardımcı olmaya çalışalım. Bizim derneğimiz gibi ülkemizde birçok güzel insani yardım derneği var ve bu dernekler gerçekten Afrika'da, Uzak Doğu'da acil bir afet durumunda, zor durumdaki insanlara ulaşıyorlar. Biz yüz binlerce muayene yaptık, on binlerce, belki yüz binlerce ameliyat yaptık. Kendi ülkemizin sağlık gücünü dünyanın her yerine ulaştırmaya çalıştık. Mülteci sağlığı hizmetlerinden tutunuz, işte Filistin'den, Somali'den tutunuz, birçok yerde çalıştık. Evet. Bu bize Allah'ın verdiği güzel bir nimet. Ramazan ayında da bu nimeti, bu güzel hareketi desteklemek gerekiyor. O yüzden bütün dinleyicilerimiz faaliyetlerini, internet sitesinden incelemelerini rica ediyorum. Bize benzer birçok derneği de incelesinler. Hepsi güzel şeyler yapıyor ve böylece uzaktaki, zor durumdaki insanları en azından görelim, algılayalım. Hem kendi nimetlerimiz için Allah'a şükredelim, hamd edelim. Hem de onlar için bir şeycikler yapalım. En azından yayalım, konuşalım. Sizin o yüzden bizi böyle yayına davet etmeniz de bizim için çok değerli. Çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum şahsınıza da.
Çok sağ olunuz. Naçizane çalışmalarınızı sosyal medyadan takip ediyorum. Çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Allah var etsin. Allah iyi insanların sayısını artırsın. Böyle dua ediyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bir insanın hayatını kurtarmak, onu sağlığına kavuşturmak ne kadar güzel bir şey. Takdire şayan.
Yani yaşanır. Şöyle bir şey de var. Bunu ben birçok yerde söylüyorum. Öteki insanın zor durumunda ona yardım eden kişi biraz diğer kam oluyor. Diğer insanları da düşünüyor. Onlara empati yapıyor. Herkes diğerine empati yapınca kendi ülkemiz için hep hayırsever insanlar var. Hepimiz farklı şeyler düşünüyoruz. Farklı böyle arzularımız var. Ama herkes ötekini biraz düşünmeye başlayınca bir tolerans, bir empati geliştirince sosyal düzen, sosyal barış da artıyor.
Tabii.
Biraz daha toleranslı oluyoruz. Farklılıklarımızı, farklı düşüncelerimizi daha fazla toleransla karşılaşıyoruz. Hem barış oluyor hem de yaşam ortamlarımız güzelleşiyor. Böyle devamlı birbiriyle çatışan, çekişen, birbiriyle bir takım böyle sürtüşmeler yaşayan bir sosyal coğrafyada güzel bir hayat düşünülebilir mi? Halbuki ötekini evet. düşünen ve onu anlamaya çalışan insanlar üzerinden düzen kurulsa, sosyal düzen, devlet düzeni, toplumsal barış da daha güzelleşir. O yüzden iyilik yapmak, başkasını düşünmek, onu anlamaya çalışmak, öteki için de biraz fedakarlık yapmak, ona tolerans göstermek hepimizin ihtiyacı olan şeyler. İnşallah bu yolda hep birlikte birbirimizi destekleriz ve birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye ederiz.
İnşallah. Sayın Güney, bizim milletimiz necip bir millet. Öylesine güzel bir millet ki nerede bir gariban var, yardıma muhtaç var, ona hemen yardım elini uzatır. Şimdi bizi dünyanın dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz var. Soydaşlarımız, vatandaşlarımız. Onlar Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşıyorlar. Şimdi SMS göndereceğiz 7712'ye. Bu şekilde kampanyaya destek verebiliriz. Yurt dışından da aynı şekilde mi?
Yurt dışına zannediyorum bu ön şeylerini yapmak gerekiyor. Artı 9 ve benzer şeyler. Ondan sonra oluyor. O yurt dışındaki şeylerimiz, bahisseverlerimiz onlar internet sitesi üzerinden yaparlarsa daha iyi olur.
Oradan ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Yeryüzü doktorlarının internet sitesinden.
Evet. Orası çok daha kolay bir şey var. Evet. Ama bu hayır hizmetlerinin artması, ihtiyacı sahibi olan insanların düşünülmesi kişiyi de kendisini de ulvileştiriyor, güzelleştiriyor. Ötekine iyilik yapan insanların ruh hali düzeliyor.
Elbette.
Başkalarına ben bir Avrupa'da bir yapılmış bir yayın okumuştum. Yani bizim dinimizden değil, bizim toplumumuzdan olmayan insanlar. Orada bile iyilik yapan insanların mutluluğunun arttığı, iç huzur ve barışlarının yükseldiği, hayata daha pozitif bir şekilde bakabildiğini söyleyen, hangi dinden dilden olursa olsun bir takım yayınlar var. Yani iyilik yapmak kişiyi gerçekten iyileştiriyor. Allah ötekini düşünene kendisine de bir güzellik veriyor. Yani dinle de coğrafyayla, milliyetle de ilgili değil ki bizim dinimiz zaten bunu emrediyor. Yaptıkça biz bunun gerçeğini de öğrenmişiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Ve biz gelecekte de bu iyilikleri yaparak daha güzel bir dünya için iyi bir şeyler yapmalıyız hep beraber inşallah.
İnşallah. Hakikaten bununla ilgili ben de çeşitli yazılar okudum. Çeşitli videolar dinledim, yerli ve yabancı. İnsan verdiği zaman mutlu oluyor. Çeşitli hormonlar evet. salgılanıyor. Serotonin, dopamin gibi hormonlar. Bununla ilgili insan kendini çok iyi hissediyor. Paylaşmak çok güzel bir duygu.
Güzel.
Aslında her anne baba çocuklarına küçüklükten itibaren paylaşma duygusunu verebilmeli. Yani bir kişiye bir para ya da ne bileyim ihtiyacı olduğu bir şeyi kendisi vermek yerine çocuğuna al bakalım götür sen bunu ver diye teşvik ederek ona paylaşmayı öğretebilmeli. Değil mi?
Ya bakınız yalnız başına yemek bile düzgün yenmiyor. Tek başınıza oturun yemiyorsunuz ama birkaç kişi birlikte ne kadar güzel bir afiyet lezzet oluyor.
Tadı o zaman çıkıyor evet.
Toplandığında. İşte bu bile paylaşmayı gösteriyor. Şimdi uzak coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırabilmek. Çünkü biz bayağı daha ekonomik sosyal seviyesi yüksek bir topluma doğru dönüşüyoruz. Bu kolay bir şey değil. Yani bir güven tesis edilebilmeli, bir yetkinlik olmalı. gerçekten ihtiyaç sahibine ulaştırmalı, gerçekten doğru bir ihtiyacı yerine kapatmalı. Bu ancak böyle daha profesyonel, daha sistemli çalışmalarla olabiliyor. Yerli doktorları bu anlamda sağlık yardımları da ülkemizin belki bir medarı iftarı bir kurum. Birçok coğrafyada, birçok ülkede çok güzel işlere imza attı. Bizim kampanyalarımız çevresinde yapılan hizmetler birçok yerde de toplumu az ya da çok dönüştürdü, değiştirdi, güzelleştirdi. Yani Ramazan bu anlamda özellikle beslenme sağlığı için güzel bir fırsat ve biz oruç tutarken bilindiği gibi kampanyaya destek verirseniz uzak coğrafyalardaki birçok insana yaptığımız yardımlar ulaşacak. Onlar da Ramazan İnşallah. Ayı bereketinden faydalanmış olacaklar.
İnşallah. Allahü Teala herkese yüce gönüllü kalender meşrep olmayı nasip etsin. Böyle dua edelim.
Amin.
Sayın Güney, şimdi bu Ramazan ayında hangi ülkelerde hizmet vereceksiniz? Kaç ülkede? 16 ülke diye biliyorum ama.
Şimdi yerli doktorlarının hizmetleri temel olarak açtığı merkezler ve yürüttüğü projeler üzerinden gidiyor. Ramazan ayında da biz hem aslında çok iftar sofraları ve kumanya hizmetleri oluyordu. Son dönem iftar sofralarını biraz azalttık COVID-19 sebebiyle. Bu yıl Yemen ve Suriye'de iftar sofralarımız olacak. Özellikle bu mültecilerin olduğu kamplarda. Bizim aynı zamanda Yemen ve Suriye'de de mülteci sağlığı hizmetleri ve beslenme sağlığı merkezlerimiz var. Ama Ramazan sebebiyle dağıttığımız kumanyalarımız Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Lübnan, Mali, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda, Yemen gibi Maşallah. Böyle 16 adet ülkede. Bu faaliyetlerin dışında Ramazan ayı için bu özel olarak yapılmış bir program. Verilen destekler mazlum garibanlara birer kumanya olarak evlerine dolaşacak. Ayrıca yerli doktorların yaptığı projeleri var. Mesela Filistin'de fizik tedavi hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri projesi var. Birçok ülkede mülteci sağlığı hizmetleri projeleri var. Anne çocuk sağlığı merkezleri ve doğumhaneler var. Yerli doktorları son dönemde şuna odaklandı. En kırılgan sosyal grupları bulmaya çalışıyor. Mesela mülteciler, mesela gebeler, yeni doğmuş bebeler, iyi beslenemeyen çocuklar. Çünkü güçlü kuvvetli bir insan zor bir duruma düşse de o an zorlasa da o yine güçlü bir erkek, güçlü bir kadın hayata tutunabiliyor. Ama bir çocuk bir çiçek gibi kısa süre içerisinde solup ölüyor. Veya bir gebe bir kadın anne olacak. Ufak bir destekle bir şeyde iki can gidiyor. Halbuki küçük bir destekle onun gebelik boyunca alması gereken gıdaları aldığında, vitaminleri, mineralleri aldığında, düzgün bir doğum olduğunda iki can kurtuluyor. Hem böylece de daha düşük değerlerle, daha düşük birikimlerle, daha cüzi ücretler ve paralarla daha başarılı ve daha fazla can kurtuluyor. Daha fazla insana dokunulmuş oluyor. O yüzden beslenme sağlığı merkezlerimiz çok değerli. Orada gördüğümüz çocuklar hayata tutunamayan, ayakta duramayan, nörolojik gelişimleri olamayan çocuklar, zeka seviyeleri düşük olan çocuklar kısa sürede iyi tedavilerle işte demir, B vitamini, mineraller, vitaminlerle desteklendiğinde çok kısa süre içerisinde koşturarak, oynayarak arkadaşların arasına katılıyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Böyle bir projenin gerçekten desteklenmesi gerektiğini ben de düşünüyorum.
Elbette. Yahya Han Bey, Afrika ülkeleri yüzyıllardan beri Avrupa ülkeleri tarafından sömürülüyor, sömürülmeye de devam ediyor maalesef. Dünyanın en zengin ülkeleri aslında en kıymetli varlıkları Afrika ülkelerinde ama dünyanın en fakir ülkeleri de Afrika ülkeleri. Şimdi siz bir beyaz insan olarak oraya yardım götürdüğünüzde o siyahiler beyazın kendisine yardım ettiğini nasıl karşılıyor, nasıl bir tepki veriyorlar?
Şimdi yani bu televizyon, iletişim, ulaşımla artık bütün dünya toplumları her şeyi görüyor, biliyorlar. Bizim yani hem beyaz ırktan olmamız ama aynı zamanda İslamiyet'in gücü toplumları biraz öğretmiş. Onlar bizi tanıyorlar. Hatta gittiğimiz bazı coğrafyalarda yani Osmanlı'yı biliyorlar, atalarımızı biliyorlar. Özellikle İslam coğrafyasındaki ihtiyaç sahipleri. Biraz okumuş yazmış takımının hepsi tarihi biraz bilenler bizleri çok iyi tanıyorlar ve garip gelmiyor. O yüzden bizim onlarla olan ilişkimizde ikincil bir ajandamızın olmadığı, bir sömürü, bir farklı bir niyetle orada olmadığımızın farkındalar. Ancak tabii bu toplumların ayağa kalkması, dünya dünyada kendilerine yakışır gelmesi sadece insani yardımlarla olabilir şeyler değil. Oralarda çok fazla siyasi, sosyal, etnik kırılgan alanlar var ve burada birbirleriyle birçok problemler içerisindeler. Zaten o kırılgan alanları oluşturanlar da onlardan faydalanan insanlar, o çatlakları, derin şeyleri iyice derinleştirip güçlendiriyorlar. Bize düşen o toplumları hem ayağa kaldırmak hem de bir karşılıklı kardeşlik, bir insanca eşit insanlar arası ilişki oluşturmak. Bu yalnız çok uzun bir süreç, zor bir şey.
Evet. Yani
devletimiz Afrika açılımıyla birlikte bunu epey yaptı. Yani çok da başarılı sonuçlar alınıyor. Ancak yani yüzlerce yıldır yapılmış bir kolonileştirme çalışmasının 3-5-10 yıl gibi süre içerisinde tersine değiştirilebilmesi böyle çok kolay değil. Bize düşen hem yardım etmek, hem ilişki kurmak, hem ticareti, oranın sanayisini, süreç yönetimi, devlet yönetimi, kültürlerini güçlendirmek. Bu dönem içerisinde de onlara bir öteki gibi davranmamak. Çünkü bazen evet. görüyorum yardım yaparken yardımdan faydalanan insanların şahsiyetlerini rencide eden, onların resimlerini, videolarını olumsuz, biraz onların hayatlarını çok ortaya koyan şeyler, yaklaşımlar bize yakışmıyor. Yani yardımın esnasında etiği de dikkat etmeli. Evet, yardım veren ortaya çıkmayacak ama yardımı alanın da şahsiyetini, haysiyetini, toplum önündeki itibarını zedeleyici davranmamalıyız. Bir miktar bir ajitasyon ve gösterme gerekiyor tabii ki insanlara, yardım ediniz bakın ihtiyaç sahibi insanlar var, zor durumda kişiler var demek için. Ama burada da yine haysiyetleriyle, yani yardım yaptığımız insanların, sosyal grupların ihtiyaçlarını ifade ederken onların şahsiyetlerini ve şereflerini de rencide etmeden yardım etmeliyiz. Öyle bir yardım etmeliyiz ki sanki onların değerini hiç düşürmeden ve onları devamlı yükselten bir duyguyu onlarda oluşturarak. Bu zor bir şey ama yine de öğreniyoruz hep beraber. Gitgide daha başarılı yardım kampanyaları oluyor. Bizden faydalanan, bizim hizmetlerimizden alan insanlar rahatlıkla rencide olmadan hem tedavi oluyorlar, hem ilaçlarını, vitaminlerini, minerallerini alıyorlar, hem de ondan sonra karşılıklı bir dostluk oluşuyor.
Evet. Çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Ben buradan yardıma muhtaç insanlar adına da sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah var etsin. Başarılarınızın, çalışmalarınızın da devamını diliyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Şeyi tekrar hatırlamak isterim. Yeryüzü Doktorları Derneği'nin internet sitesi yy.org.tr. Oraya evet. girerek beslenme kampanyamızla ilgili bakabilirler. Bir öğün değil, bir ömür demek istiyorum. Fitre vermek isteyen, fitrelerini Yeryüzü Doktorları üzerinden hayır etmek isteyen insanlar için 7712 isimli numaralı SMS'e 7712 bir adet mesaj gönderdiklerinde 28 lira fitre olarak direkt geçer. Biliyorsunuz fitrenin zamanı var. Ama beslenme sağlığı hizmetlerimize direkt bağış yapmak isteyen insanlar için 6612'ye SMS gönderirlerse bir 10 lira destek vermiş olurlar.
Hı hı.
Çok teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun.
Hayırlı yayınlar diliyorum.
Değerli katkılarınız için başarılar diliyoruz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahya Han Güney bizlerle birlikteydi. Derneklerinin Bir Öğün Değil Bir Ömür kampanyasını konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketime ortak yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Pandemi döneminde, korona günlerinde çokça kitap okuyoruz. Bugün de bir kitabı konuşacağız. Üsküdar'ın Meczupları. Üroloji uzmanı ve yazar, uzman doktor Serhat Onur şu anda telefon attığımızda. Sayın Onur, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederiz, çok sağ olun.
Ramazanınızı İyiyim. Tebrik ediyoruz.
Sizin de tebrik olsun efendim. Tüm Türkiye'nin, tüm şu anda bizi dinleyen dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin Ramazan'ın tebrik olsun inşallah.
Çok onlara teşekkürler. Sağ olunuz. Serhat Bey, Üsküdar'ın Meczupları, bu kitabı duyduğumda şaşırdım açıkçası. Bir doktor böyle bir kitap yazmış dedim. Şöyle baktım dediniz, hikayelere.
Doktor da meczup dediniz herhalde değil mi?
Efendim?
Herhalde dediniz ki bu doktor da meczup dediniz.
Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi böyle bir kitap görünce ya dedim bir doktor ve bu kitap ne alaka olabilir? Dedim ki merak, özel ilgi alanı olabilir. O yüzden dedim doktorun kendisine bir soralım. Bu kitap nasıl ortaya çıktı?
Ben çok teşekkürler. Bu kitap şöyle, malumunuzdur eğer musikiyle de ilgileniyorsanız, Nihal Sayın hocamız var. Kendisi hı hı. Yıllarca İstanbul Radyosu'nda ney sanatçısı olarak çalıştı. 1927 Üsküdar doğumludur. Kendisiyle çok yakinen görüşüyoruz ve bu görüşmeler esnasında hep eskilerden bahseder bize. Hatıralarından bahseder, Üsküdar'daki güzel insanlardan bahseder. Fakat bu güzel insanların bazılarının daha güzel olduğunu fark ettim. Ara ara bunları biraz da Niyaz hocamıza sorma gereği hissettim. Ve bunları da baktım gerçekten o zamanki toplumda biraz daha farklılık arz eden insanlardı. Ve yavaş yavaş bunları toparlamaya başladık. Niyaz hocamızın da gayretiyle, bizi teşvikiyle yaklaşık 59 civarında meczubumuz oldu Üsküdar doğumlu ve Üsküdar'da yaşayan. Başka kaynakları da araştırdık bu arada. Yani esasında kitabın başlangıcı Nihal Sayın hocamızla yaptığımız sohbetler esnasındaki bize anlattığı Üsküdar'ın o güzel insanlar oldu.
Evet. Sanırım Beyoğlu için de böyle bir tabir kullanılıyor. Beyoğlu'nun delisi, velisi bir de kedisi eksik olmaz diye. Siz duydunuz mu?
Mustafa Bey, daha çok Beyazıt için kullanılır.
Beyazıt için mi?
Beyazıt'ın velisi de kedisi eksik olmaz denir. şöyle İsmail Sahip Efendi var. İsmail Sahip Sencer, Beyazıt Kütüphanesi Müdürü. Çok mübarek bir zat, Melam Meşrep bir zat. Onun çok fazla derecede kedisi varmış ve o kediler o yüzden zaten Beyazıt'la özdeşleşmiş. Yaklaşık o bizim 1900 yılların başlarında olsa gerek. Beraberinde zaten biliyorsunuz Beyazıt ahalisi özellikle cami civarı velilerin eksik olmadığı bir yer. Deliler de zaten velilerle biliyorsunuz çok yakınlardır. Arada sadece bir harf farkı var. Deli veli. İnce bir çizgi vardır arada.
Evet.
O yüzden Beyazıt bu konuda İstanbul'un bilinen yerlerinden. Ama tabii Üsküdar'ımız çok farklı. Üsküdar'ımızla ilgili örneğin biz bunu kitabımıza da yazdık. Çetüzazade Arif Efendi var. Çok muhterem bir zat. O da 18. yüzyılın ilk yarısında yaşıyor. Kendisi Beşiktaş'ta ikamet ediyor. O da öyle der. Vapurla ve karşıya geçtiğim zaman, Üsküdar'a geçtiğim zaman ahiret aklıma gelir der. Yani esasında Üsküdar'ın hala İstanbul'da yaşayanlar için öyle bir özelliği var. Üsküdar şu anda tüm Türkiye'deki en büyük mezarlara sahip, Karacaami'ye sahip. Ve bizim için, ecdadımız için esasında Harem-i Şerif'tir orası. Yani çünkü Asya toprağına adım atarsınız ve tüm haç kafileleri Üsküdar'daki o dönem için Üsküdar'da olan Ayrı Çeşmesi'nden yola çıkarlar. Dolayısıyla karşıdan gelen, eski tabiriyle İstanbul'dan gelen bir kişi Üsküdar ayak bastığı anda ben artık Kabe toprağımdayım der. Ve ona göre edebiyle bu yolculuğuna çıkarmış. O yüzden Üsküdar gerçekten uhrevi bir bizim için mekan. Ve tabii bazı Üsküdar'ın sakinleri de herhalde bu uhrevilikten daha fazla etkilendi ki diyoruz. Böyle bir meczubane hayat sürdüler. İşte bizim de gayretimiz bunları bundan sonraki nesillere de aktarmakta. Bu anlattığımız zatlar başka kitaplarda da bahsedilmiş. Ama tabii parça parça bahsedilmiş. Hepsinden bahsedilmemiş. Ahmet Yüksel Özdemir'in kitaplarında bahsedilmiş. Gene bizim Mustafa abimiz var. Mustafa Özdemir'in kitaplarında bahsedilmiş. Gene o döneme ait özellikle 17. 18. yüzyıla ait Tezkiretül Mütahhirin diye bir kitabımız var. Mustafa Taçı ve Musa Yıldız'ın hazırladıkları. Mesela orada da gene bahsediliyor. Biz bunların hepsini özellikle de 20. yüzyılın ilk yarısındaki olan meczupları da kayıt altına almamış olan meczupları da bu kitabımızın içine aldık. Tabii de şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Meczup deyince ne akla geliyor? Bizde genelde meczup deyince böyle tuhaf hareketler olan, ondan sonra bir nevi deli gibi algılanıyor. Evet. Ama hiç öyle değil tabii ki. Yani lügatta da mesela meczup cezbe kökünden gelir. Yani kendine çekmekten gelir, cezbetmekten gelir. Ve özellikle de mesela birine veya bir şeye doğru çekilmiş, cezbolunmuş, cezbolunmuş kişi olarak anlatılıyor. Bu da tabii çekilen malumunuz yaradan. Yani ve bunlarla yaradanla meczuplar arasında bir perde olmadığından bahsedilir. Bunlar şansı kullandı esasında baktığın zaman. Ve bize de bunları biraz tanıtmak şansına sahip olduk. O yüzden de çok bahtiyarız açıkçası. Ve şu anda da hala Üsküdar'ımızda eğer biraz dikkatli gözle bakarsak bu tarzda insanların yaşadığını görüyoruz. Hala ben de onlarla bazılarıyla görüşüyorum şu anda. İlerideki kitabımıza belki zemin olabilir diye. Evet yani kaba taslak söyleyeceğim bunları ama sizin de sorularınız var.
Evet bahsettiğiniz gibi. Deli ile meczup arasında çok ince bir çizgi var ama bunu herkes fark edemeyebiliyor.
Tabii ki.
Şöyle deniliyor, akıl adamı terk ederse deli, adam aklı terk ederse meczup derler.
doğru.
Geçmişte zaten de İstanbul'un velisi de delisi de çoktur derlermiş.
Evet. Mesela şimdi çok güzel, bize onların hayatları örnek oluyor. Zaten biliyorsunuz yani Allah'ı bulmak için akıl yeterli. Ama Allah'la olmak için maalesef aşk gerekiyor.
Akıl bir yere kadar.
Ve bu da meczuplarda var. Yani bizim hayatımız boyunca bir yola çıktığımız, serisülük yaptığımız, kemalata gittiğimiz yolda esasında meczuplar bize çok iyi bir örnek. Yani neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiği konusunda. Tabii bizim toplumumuz da onlara karşı büyük bir hassasiyet, büyük bir müşfiklik göstermiş. Onları kesinlikle yatsımamış. Bu çok önemli. Örneğin Batı toplumunda maalesef bu tür insanlara her zaman için deli gözüyle bakılmış. Onların çoğu yakılmış. Mesela 19. yüzyıla kadar Avrupa kıtasında akıl hastaları yani ruhları şeytan tarafından gasp edilmiş yaratıklar olarak gözüküyordu. Ve içlerindeki şeytan çıktı diye olur olmaz işkenceler yapılıyor.
Maalesef.
Bunlar tarihte olan şeyler. Örneğin Dr. Kraft var. Çok iyi bir psikiyatrist. Bu da 1897 yılında yazdığı kitabında şöyle söylüyor. Hristiyanlık akıl hastalarına ilgi göstermiyordu. Onları şeytan tarafından ele geçirmiş yaratıklar şeklinde görüyordu. Akıl hastalarının tedavi Avrupa Türklerden öğrendi. Türkler bizden çok önce akıl hastalarına mahsus hastaneler kurdular diye bir yazısı var. Yani zaten ecdadımızı yakından takip ediyoruz. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bu insanlar hakkın cezbesine kapılmış özel insanlar olarak tabir ediyordu ve gerçekten onlara hep yardım edilir. Kesinlikle ötelenmez. Her türlü ihtiyaçları gördürdü. Hastanelerde özellikle musiki başta olmak üzere işte çiçek kokuları, su sesi gibi tedavi yöntemleri uygulanır. Düşünün bunlar 12. yüzyıl, 13. yüzyıl. Avrupa 17. 18. yüzyıla dair bunlar deli gözüyle bakıyordu. Tabii inşallah biz o ecdadımızın bize açtığı bir yolu biraz belki tökezledik ama son 200-300 yıldır tekrar canlandırmaya çalışmamız gerekiyor. Düşünün o kadar güzel şeyler var ki. Mesela bunu yine bizim ecdadımız. Farabi'nin Musikül Kebir isimli eserinde Rast makamının mesela insana sefa verdiği saptamış. İşte Rehavi makamının insana bir sonsuzluk fikri verdiği. Hüseyin'in makamının insana sükunet verdiği, rahatlık verdiği. İşte Sabah makamı insana cesaret verdi. Yani bunlar o dönemde tespit edilen ve hastalara uygulanan makamlar, musiki makamları.
Evet, musikiye'nin insan sağlığına etkilerini ben de araştırıyorum. Bununla ilgili yazılar okuyorum, videoları izliyorum. Hakikaten çok önemli tesirleri olduğunu saptadım ben de kendi üzerimde.
Evet.
Şimdi biz bu meczupları çevremizde eğer dikkat edersek böyle üstleri başları perişan bir halde bazen kirli görüyoruz. Bazen böyle insanlar önemsemeden böyle yüzünü böyle tiksinti şeklinde çevirerek çekip gidiyorlar. Ama bilmiyoruz tabii biz onların deli mi veli mi olduğunu ama esasında hepsi insan. Hepsi bir can. Hani diyor ya harabat ehlini hor görme zakir, defineye evet, malik viraneler var.
Tabii ki. Tabii.
Kimde neler var biz bilemiyoruz.
Bilemiyoruz evet.
Evet.
O yüzden de işimizi şansa bırakmamak lazım. Yani evet. Herkese hakkın bir velisi gözüyle bakmamız lazım ki biz de bu sınavı kazanalım. Mesela şimdi yine 1900 yılların başlarında bizim kitabın arka kapağına da aldığımız Mevleviye'den İrfan var. Şimdi Mevleviye'den İrfan kendisi geldi Mevlevi ve tikleti ve tenduresiyle beraber Üsküdar'ın sokaklarında dolaşır. Birden durur, sakal dediğim bir tüydür, insana lazım olan huydur diye sema etmeye başlamış. Şimdi bu cümle yeter yani esasında her şey açıklıyor. Yani
Arif olana işaret yeter aslında.
Tabii zahirde kalmamamız gerekir. İslamiyet'in zahir olmadığını, bu işin esas batınına vakıf olmamız gerektiğiyle ilgili çok daha güzel bir şey olamaz herhalde. Yani bizim şeyimiz de esasında düsturumuz da herkesten, her şeyden, bu meczup da olabilir, başka birisi de olabilir, çocuk da olabilir, bir başka canlı da olabilir, hepsinden bir ders çıkarmak ve bu şekilde hayatımızın, en azından bize verilen bu fani hayatı, kısa hayatı değerlendirmeye çalışmak olsa gerek diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi ben de burada ilk defa konu açılmışken söyleyeceğim. Benim yakın çevremde de doğduğum, yaşadığım yerde de böyle bir meczup vardı. Evet. Yaşı ilerlemişti. Böyle orta yaşlardan itibaren kimi kimsesi yok tabii ki. Mezarlıkta bekçi olarak. Orada bir kulübesi vardı. Orada yaşardı.
Nerede?
Daha sonra
neresi?
Ankara'nın Haymana ilçesinde. Kaplıcalarıyla meşhur.
Evet.
Orada yıllarca yaşadı. Kimi kimsesi, akrabası yoktu. Kanser hastalığına yakalandı ve geçtiğimiz günlerde de hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ben onda da böyle özel haller tespit ettim. Öyle özlü sözler söylerdi ki insanın yüreğine böyle ok gibi saplanırdı. Hele bir defasında camiye cemaate gitmiştim. Orada hoca namaz kıldıracak cemaatten birisi bu meczubu sinirlendirdi. Sinirlendirince bu da ona beddua etti, çekip gitti. Ve ben o noktadan sonra şunu çok iyi anladım ki bu insanlarla asla şakalaşılmaz, asla bunlara kötü söz söylenmez. Çünkü Allah'ın gücüne gider, ne olacağı belli olmaz. Siz bu konuda neler söylersiniz?
Evet, bu konuda haklısınız. Yani gücendirme hiç gelmez. Hatta bizim büyüklerimiz de der, farklı bir cihet belki ama mevzuplarla çok iyi geçinin, onların her türlü ihtiyacını giderin. Ama onlarla da çok samimi olmayın derler.
Evet,
yani
ben de doğru.
Çünkü o hali size geçirirler derler. O yüzden tabii farklı bir durum. Dediğiniz çok doğru, haklısınız. Örneğin mesela bizim Adam Ol Mehmet'imiz var. Kitapta da bundan bahsediyoruz. Adam Ol Mehmet gene Üsküdar'da ve Beykoz'da yaşayan bir zat. Kendisi sürekli mahalle aralarında Adam Ol Mehmet, Adam Ol Mehmet, Adam Ol, Adam Ol diye dolaşırmış. Yani demin ki söylediğimiz örnek ki bu da çok önemli. Yani adam olmak, hani nedir adam olmak? Bir kişi lafı, bu sözü niye kendisine söyler? Bir kişi bir zaman kendimize söylüyor muyuz böyle bir laf? Ama herhalde söylememiz lazım.
Evet.
Bu da yani çok muhterem, çok böyle güzel hikayeler olan bir zat. Gene mesela o zatlardan bizim çok sevdiğimiz Sait Paşa İmamı var. Aslan Rıza Efendi. Bu da baktığınız zaman gerçekten böyle hezarfen niteliğinde. Ve hem Mevlitan hem artı dediğimiz gibi kendisi huzur imamı, imamlığı da yapmış. Fakat bunların sağa sola belli olmuyor. Örneğin bir gün şey demişler, Sultan Abdülaziz'in bir cuma selamlığı için Dolmabahçe Camisi'ne geliyor. Ve Hasan Rıza Efendi'den hutbe irade edilmesi isteniyor. Tabii o dönemin bilinen bir Mevlitanı. Ve hutbenin de Hicaz makamında olması isteniyor. Tabii herkes bu durumda ne beklersin? Çıkacak oraya hutbesini. Tabii ki irade edecek. Çünkü sonuçta Abdülaziz Han Hazretleri istemiş. Buna çok sinirleniyor Hasan Rıza Efendi. Efendim diyor, iradeyle hutbe okunmaz, zuhuratla okunur diyor. Yani bir emir de almayı sevmiyor ve çekip gidiyor. Cübbesini atıp gidiyor. Herkes şaşırıyor. Yani bunun cezası nedir? Kelle gider o döneme göre. Fakat tabii şeyde çok sinirleniyor Abdülaziz Han da. Fakat söylüyorlar, efendim bu mevzubandandır fakat çok iyi mevlütandır. Affınız diye. O da hala affediyor. Yani bu tür örnekler de var. O yüzden yer, mekan, zemin, makam, mevki dinlemezler mevzuplar. Gönüllerinden ne geçiyorsa ilahi yolda bunu her zaman söylerler. Söylemekten de çekinmezler kendileri.
Evet. Şimdi ben de yakın zamanda meczuplarla ilgili bir hikaye okumuştum. Meczubun birisinin lakabı Yuh Baba. Siz duydunuz mu bilmiyorum.
Yuh Baba. Duymadım.
Yuh Baba derlermiş. Sebebi de şu. Birisi vefat etmiş. Cenazesini yıkamışlar, tabuta koymuşlar ve kabristana götürüyorlar. O esnada bu Yuh Baba yuh yuh demeye başlamış. Tabii orada o vefa dedenin oğlu da bunları işitince çok üzülmüş. Babama neden böyle söyledi diye. Aradan bayağı bir zaman geçmiş, bu Yuh Baba vefat etmiş.
Evet.
Tabii bu evlat içinde ukde olduğu için ben de senin cenazende seni yuhlayacağım demiş. Ve Yuh Baba giderken yuh yuh demiş. Tabii hikaye bu ya, tabutu açmış, ben de baban gibi gidiyorsam bana da yuh olsun demiş. Şimdi
çok güzel.
Bunu okuduğumda oradaki insanlara nasıl bir mesaj verdiğini hemen hemen anladım. Şimdi evet. Eğer insan kötü bir insansa, insanlığa faydası yoksa, kötü bir yaşam tarzı varsa ve o şekilde öldüyse Yuh Baba bunu yuhalamıştır. Belki keramet ehliydi, bunu görmüştür ve akabinde böyle bir söz söylemiştir, insanlara nasihatte bulunmuştur diye düşündüm.
Evet, çok doğru. Mesela bununla ilgili de gene çok güzel kelamlar var. Örneğin Ahmet-i Sarban Hazretleri der ki kendini görmeyen kafir dediler. Yani bizim esasında bu dünyaya gelişti. Yani kafir olmak illa ateist olmak veya başka bir şekilde Allah'ı inkar etmek değil. Esasında biz kendimizi görmüyorsak biz de kafiriz. Yani kendini örten, gizleyen. Mesela, evet. O yüzden de bu, yani gerçekten bu yufkama doğru söylemişsiniz. Bizim bu hayata gelişteki gayemiz de kendimizi tanımak. Zaten nefsini bilen Rabbini bilir biliyorsunuz. Yani evet. Bizim amacımız bu yolculuğu, bu kısa yolculuğu, uzunmuş gibi gözüken kısa yolculuğu bir şekilde yüzümüzün akıyla bitirmek olsa gerek. O yüzden de Mevzuatların Ara Ara Hikayelerini gerçekten okumak güzel, insana hem ferahlatıyor hem de moral veriyor. Mesela Hasan Rıza Efendi belki şöyle de duymuşsunuzdur. Bizim milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında da çok uzun bir şiiri vardır. Hmm. Sait Paşa İmamı diye. Orada da mesela hikaye şöyle. Valide Hazretleri'nin bir mevlid tertip ediyor. Ve tabii ki o dönemin en meşhur mevlidtanı Hasan Rıza Efendi'yi çağırıyorlar. Üsküdar'da oturduğu için Hazret tabii kayıkla gelecek. Sofralar kuruluyor. Ondan sonra namazlar kuruluyor. Sıra mevlide geliyor. Fakat etrafta şey yok. Sait Paşa İmamı yok. Herkes merak içinde. Sonra diyorlar ki herhalde gelmeyecek. Zaten meczuptur. Biz bu adama güvenip nasıl yola çıktık? Böyle şey mi olur gibilerinden herkes kendi kendine konuşuyor. Yorumlar yapıyor. Ve Valide Hazretleri çok kızıyor bu duruma. Sonracıma uzaktan bir kayık gözüküyor. Bu ara mevlütler okunuyor. Diğer oradaki mevlütler bunları hallediyorlar. Uzaktan bir kayık gözüküyor. Ve Hasan Rıza Efendi orada kayıkta. Sonradan tabii oraya geliyor ve öncelikle kızıyorlar Hasan Rıza Efendi'ye. Neredesin diyorlar işte. Valide Hazretleri böyle bırakılır mı diyorlar. Herkes seni bekliyor. Bunun üzerine Hasan Paşa şunu söylüyor. Sait Paşa İmamı. Efendim tam saatine hazırlandım ve yola koyuldum. Bir ihtiyar kadın yolumu çevirdi ve bana dedi ki 40 gün oldu. Kızım vefat etti. Fukarayım. Hiçbir şeyim yok. Çevremde ihlas daha okuyacak kimse yok deyince dayanamadım. Evlerine gidip kızı için dua okudum. Daha o yüzden geç kaldım. Affınıza sığınırım. Bunu duyan Valide Sultan ve davetliler ağlamaya başlıyorlar. Ve Valide Sultan hem de sofralar tekrar kuruluyor. Ve o gün çok güzel gerçekten tarihe kazınan bir mevlüt okunuyor. Yani bu insanlar böyle böyle demin de söylediğimiz gibi ne makam tanırlar ne mevki tanırlar. Hakkın yolunda ne doğruysa onu yaparlar. Şeyinde 1931 yılında yazdığı Sait Paşa İmamı'nın da okumasını tavsiye ederim dinleyicilerimizin. Gerçekten çok güzel bir şiir. Evet. Çok uzun şimdi burada okumayayım.
Zaten süremizin sonuna geldik.
Aha, evet.
Evet. Serhat Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok güzel bir kitap. İnşallah tüm dinleyicilerimiz istifade ederler. Maksat bu hikayeleri dinleyip hem gülmek hem de düşünüp nasihat almak.
Tabii ki tabii. Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Herhalde tevafuk ama tevafuk diye de çok fazla bir şey yok. Herhalde Rabbin organizasyonu diyelim buna. Bundan önce konuşan kardeşimiz de bizim gayet yakından tanıştığımız arkadaşımız. Yeryüzü doktorları. Bize de evet. Yaklaşık 26 kez Afrika'ya gitmek nasip oldu.
Öyle mi? Maşallah.
Hem yeryüzü doktorları hem başka dernekler. Kendi derneğimiz de var şu anda. Yani o yüzden ben zaten bizim gibi bu yolda olan herkese meczup diyorum. O yüzden arka arkaya böyle iki konuşmacının da benzer şeyler olması herhalde güzel bir tevafuk oldu.
Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi yayınlar. İyi
çok sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, üroloji uzmanı ve yazar uzman doktor Serhat Onur telefon hattımızdaydı. Kendisiyle Üsküdar'ın Meczupları kitabını konuştuk. Efendim bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.